Ayrım 15, sayfa 97. Alman dili tarihi, Almanca grameri, Alman hukuk tarihi ve Alman mitolojisi ile Alman masalları üzerine çalışmaları başta olmak üzere, pek çok konuda iz bırakan, çeşitli eser veren Grimm kardeşlerin, motivasyonlarının kaynağını oluşturan temel fikir, Y.M. Sokolov'a göre, Alman milli kültürünün eskiliğini, güzelliğini ve zenginliğini ortaya koymaktır. 1966-51. Dahası, onların çalışmalarıyla ortaya koydukları bir başka önemli unsur da, Alman halk yaratıcılığının, sosyokültürel hayatın, aile, dini hayat, günlük hayat başta olmak üzere, bütün cephelerine dair halk yaratmalarının derlenerek ortaya çıkmasını sağlamalarıdır. Bu da Alman halk bilimi çalışmalarında takip edilen folklor kadrosunun benzerlerinden çok daha önce ve çok geniş bir yelpaze içermesini sağlamıştır. Bu bağlamda Grimm kardeşlerin tavrı adeta bir Alman'ı Alman kılan, yani milli ve geleneksel olan her şeyin derlenip değerlendirilmesidir. Sokolov 1966-51 şeklinde özetlenebilir. Dipnot: bu tavrın 20. yüzyıldaki başarılı bir benzeri için bakınız Kavada 1993. Diğer romantik milliyetçiler gibi duygusal bir yaklaşımla yola çıkan Grimm kardeşler, halk şiirinde ve epik şiirde tanrısal ve mistik bir köken görürler ve halk şiirini bireysel yaratıcılığın ürünü değil, halkın el birliğiyle yaratılmış kolektif bir ürünü olarak görürler. Onlara göre bu anonim ürünler nesilden nesile ezberlenerek geçmek suretiyle korunmaktaydılar. Bu arada Grimm kardeşler kendilerinden sonra romantik milliyetçilik akımının tesiriyle derlediği malzemesine duygusal olarak yaklaşan birçok halk bilimcinin yaptığı, derlenen malzemenin üslubuyla oynayarak düzeltip yayınlama yanlışının da başlatıcısı durumundadırlar. Bir başka ifadeyle Grimm'ler derledikleri masallarda dil anlatım ve biçim bakımından düzeltmeler yapmışlar, gerçek masalla bozulmuş masalı birbirinden ayırmayı denemişlerdir. Böylece bu masalların özü, yapısı bozulmakla beraber onlar artık bir anlamda Grimm'lerin yazdığı masallar olmuştur. Ancak günümüz halk bilimi anlayışına göre kabul edilmesi mümkün olmayan bu durum çok daha sonraları fark edilmiştir. Dipnot: Grimm kardeşlerin ev ve peri masallarındaki düzeltmelerin mahiyetiyle ilgili daha fazla bilgi için bakınız Dandes 1989. Bu husus ve Grimm kardeşlerin ileri sürdüğü diğer bazı görüşlerin bugünkü değeri ne olursa olsun, onların çalışmalarıyla halk bilimi amatörce yapılan dolaylı bir çalışma alanı olmaktan çıkmış ve bağımsız bir bilimsel disipline dönüşmüştür. Daha önce de işaret edildiği gibi Grimm kardeşlerin halk bilimi çalışmalarına başladıkları dönemde beşeri bilimlerin humanities tamamı romantizm akımının tesiri altındaydı ve yöntem bakımından da en önde gelen disiplin olarak dil biliminin karşılaştırmalı veya Indo-Germanik okul olarak da bilinen karşılaştırmalı dil bilim yöntemi takip ediliyordu. Hint-Avrupa dil teorisi adıyla da bilinen bu yaklaşımın temelindeki varsayıma göre, İsa'dan önce 2500 yıllarında Karadeniz'in çevresinde Avrupa uluslarının soyunun kökeni olan Aryan ırkı yaşamıştır. Bu ırk daha sonraları bir yandan Avrupa'ya, bir yandan Asya'ya yayılarak parçalanmış ve bugünkü Avrupa dilleriyle Farsça ve Hindistan'ın bazı dilleri bu bölünme sonucu oluşmuştur. Tesirleri 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar devam eden bu dil bilim okulunun paradigması üzerine pek çok erken dönem halk bilimi kuramı oluşturulmuştur. C. Mitolojik teori ve mitolojik okul. Mitolojik teori veya mitolojik okul olarak bilinen bu yaklaşım, J. Grimm'in Alman dili ve diyalektleriyle ilgili çalışmalarında kullandığı karşılaştırmalı dil bilimi yöntemini sözlü şiir ürünleri de uygulamasından kaynaklanmaktadır. J. Grimm, dil bilimi çalışmalarındaki ortak aile dilini ortaya koymayı amaçlayan anlayışı folklor ürünlerine de uygular. Bu uygulamayı yaparken J. Grimm, ortak kültürel mirasın ürünü olarak düşünülen sözlü kültürel ürünlerden hareketle, çok eski zamanlarda ortak atadan ortaya çıkmış olan yeni milletlerin ve onların çeşitli kollarının ortaklığının ortaya konabileceğini düşünmüştür. Böylece milli kültürün en eski zamanlarından başlayarak güncel ve aktüel haliyle ilişkilendirilebileceği ve yeniden kurulmasını mümkün kılacak bir yöntem oluşturmak istemiştir. Bu konuyla ilgili olarak da öncelik doğal olarak mitlere verilmiştir. J. Grimm'in görüşüne göre sözlü şiir ve onun en eski zamanlardan beri geçirdiği gelişme safhaları nedeniyle son derece önemliydi ve bu türler bilmeceleri, atasözlerini, şarkıları, masalları, efsaneleri de içine alacak genişlikte külliyatlar olarak Almanların en eski inançlarını muhafaza etmekteydiler. Kısaca J. Grimm 1835 yılında doğrudan ve dolaylı olarak eski Alman edebiyatı ve tarihiyle ilgili olarak bulabildiği her türlü kaynağı olabildiğince teferruatlı bir şekilde bir araya getirerek Alman mitolojisi Deutsche Mythologie adlı çalışmasını yayınladı. Bu çalışma sadece yayınlandığı dönemde değil, çok daha sonraları bile ve yalnız Almanya'da değil pek çok ülkede halk bilimciler arasında örnek halk bilimsel çalışma modeli olarak Sokolov 1966-53-54 derin etkiler meydana getirmiştir. Alman mitlerini açıklamak için bu çalışmada geliştirilen sistem ve açıklama yöntemi ve bunu değişik açılardan eleştirip değiştirerek takip edenler, halk bilimi çalışmalarında genel olarak mitolojik kuram ve mitolojik okul olarak adlandırılmaktadır. Bununla birlikte aşağıda ele alacağımız takipçilerin tamamı, Grimm'lerin teorik ham kabullerini işleyerek bir teori oluşturmuş olmak, Handu 1978, düşüncesiyle bir arada ele alınmalarının yanı sıra, J. Grimm'in takipçilerini, geliştirdikleri kavram ve açıklama yöntemlerinden hareketle, kendi içlerinde değişik kuramsal gruplara ayırarak adlandırma da, Sokolov 1966, yaygın bir uygulamadır. Biz de çalışmamızda bu uygulamayı takip edeceğiz. D. Mitlerin meteorolojik gelişimi teorisi. Adalbert Kuhn, 1812-1881, J. Grimm gibi yetişmesi itibariyle dil bilimcidir ve Hint-Avrupa karşılaştırmalı dil bilimi prensiplerini takip ederek Hint-Avrupa mitleri üzerinde çalışmalar yapmıştır. Bunlardan en önemlisi A. Kuhn'un 1859 yılında yayınladığı Miras Kalan Ateş ve Tanrıların İçeceği adlı çalışmasıdır. Dipnot: Die Herabkunft des Feuer und Göttertränke. Bu çalışmada Kuhn, Yunan mitolojisine göre tanrılardan ateşi çalarak dünyaya getiren Prometheus'un adının Sanskritçedeki Pramathyas kelimesiyle ilişkili olarak açıklar. O Sanskritçede delici matkap anlamına gelen Pramathyas kelimesiyle ilkel ateş yakma usullerinden olan ağaçları birbirine burgu, matkap gibi kullanmak suretiyle ateş yakmakla İlk ateşi çalıp dünyaya getiren Prometheus'un adının ilişkili olduğunu düşünmüştür. Daha sonraları yazdığı Mitlerin Gelişme Evreleri adlı çalışmasında Kuhn 1873, kelime ve isim karşılaştırma yönteminin yanı sıra pek çok mitin temelinde fırtına, yıldırım, şimşek ve rüzgar, bulutlar gibi doğal güçlerin yattığını ileri sürer. Dipnot: Entwicklung Stufen der Mittenbildung. Mitlerin meteorolojik gelişim teorisi adıyla bilinen bu yaklaşım öğrencisi ve takipçisi Schwartz tarafından daha da geliştirilir. Sokolov 1966-56 ve sistematize edilir. Schwartz 1860 yılında Mitlerin Kökeni adıyla yayınladığı çalışmasında her grup mitin muhtevasında temel olarak gök gürlemesinin yer aldığını ileri sürer. Dipnot, Der Ursprung der Mythologie dargelegt und Greschner und Deutscher Sage. Ona göre gök gürlemesi o kadar berbat ve ilkel hayatı tamamen tesir altında bırakan bir şeydir ki, bütün tabiat üstü güçlerin onunla ilgili olduğunu düşündüklerini ifade eder. Schwartz, pek çok miti karanlık ve aydınlık arasındaki karşıtlığa ilişkilendirilmiş ve onun fikrine göre ilkel insanlar, bulutlarla güneşin ilişkisini, özellikle de bulutların güneşi kaplamasını gözlüyor ve bundan kendileri için fayda umuyorlardı. Y.M. Sokolov'a 1966-56 göre Schwartz, bütün tek yanlı ve dar görüşlü yaklaşımına rağmen J. Grimm'le karşılaştırıldığında, en azından halk arasında yaygın olarak yaşamakta olan birçok batıl inancın geçmişle ve teorisiyle ilişkisini kurabilmiş ve yorumlayabilmiştir. O, orman ruhları inancı ve benzeri olan bu tür inanışları ayrı bir kategoride toplayarak onları ikincil mitoloji, inferior mitoloji olarak adlandırmıştır. Ona göre bunlar, o eski muhteşem yansımalarıyla kompleks mitler olarak değil, ilkel düşüncenin orijinal fikirleri olarak düşünülmeliydiler. Sokolov'un tespitlerine göre 1966-56 Kuhn ve Schwartz esas olarak eski Hint Avrupalıların mitlerinin muhtevasıyla ilgili soru ve sorunlar üzerinde yoğunlaşmışlardı. Mitlerin kökeni ve yükselişleri, özellikle de yaratılışlarıyla ilgili soru ve sorunlar üzerinde yoğunlaşma, 19. yüzyıl ortalarında en önde gelen halk bilimcilerden birisi olan ve halk bilimi çalışmaları tarihinde en büyük entelektüel tartışmalardan birisini yaratan Max Müller'in bilimsel çalışmalarının ana hedefini veya merkezini oluşturacaktı. E. Güneş Mitolojist Okul ve Güneş Mitleri Teorisi. Max Müller 1823-1900 Almanya'daki tahsilini tamamladıktan sonra gittiği İngiltere'de uzun yıllar Oxford Üniversitesi'nde çalıştı ve temel eserlerini orada verdi. M. Müller, döneminin en iyi Sanskritçe otoritelerinden birisi olarak tanınır ve yaygın olarak bilinen eserleri Karşılaştırmalı Mitoloji Üzerine Denemeler 1856 ve Dil Bilimi Üzerine Dersler adlı 1862 çalışmalarıdır. Dipnot, Essays on Comparative Mythology, Lectures on the Science of Language. Max Müller'in diğer çalışmaları için bakınız Dorson 1965. Fakat Max Müller'in dünya çapında halk bilimciler veya halk bilimi çalışmaları üzerindeki asıl tesiri, onun mitlerin kaynağı ile ilgili olarak ileri sürdüğü teorisi dolayısıyladır. Sokolov 1966-57, bir başka ifadeyle Max Müller, Sanskritçeyi Hint-Avrupa dillerinin temel dili olarak kabul eder ve bunun üzerine bazı tesirleri günümüze kadar devam eden, mukayeseli dil bilime dayalı ve mitlerin yaratılışını izah eden teorik bir çalışma, ve bunu açıklayan bir yöntem geliştirir. Geliştirdiği teori ve yöntem, A. Dandes'in 1965 belirttiği gibi, folklorun kökeni konusunda ileri sürülen hiçbir kuram, gerek halk bilimi disiplinin içinden ve gerekse dışından olsun bu kadar ilgi çekmemiştir. Max Müller, mitlerin oluşumunu veya kaynağını, bir dil arazı veya hastalığı, The Malady of Language olarak adlandırdığı bir olguya dayayarak açıklar. Ona göre dil arazı, kelimenin orijinal anlamını tedrici bir şekilde kaybetme sürecidir. Bu olgu, bugünkü dil bilim terimlerinden hareketle ifade edilecek olursa, dildeki anlam bilimsel, semantik değişmeler demek mümkündür. Müller, ilkel insanın özellikle de Hint-Avrupa milletlerinin ataları düşüncelerini somut ve kesin anlamlı kelimelerle ifade ettiklerini varsayar ve onların soyut düşünemeyeceklerini ve yine bu nedenle de kullandıkları dilde sadece somut ve kesin anlamlı kelimelerin var olduğunu kabul eder. Buna göre dildeki her kelime adını bazı kesin ve somut özelliklerinden almıştır. Fakat diğer yandan aynı nesnenin diğer bazı özellikleri dolayısıyla başka adlarla da adlandırılmış olmasını mümkün görür. Bundan dolayı da benzer özellikleri dolayısıyla da birçok nesnenin aynı adla adlandırılmış olabileceğini düşünür. Bu bir anlamda söz konusu ilkel dil neredeyse tamamen epitetlerden veya metaforlardan oluşmaktadır denebilir. Bir başka ifadeyle bu varsayımsal dilde inanılmaz sayıda eş anlamlılar ve eş sesli kelime mevcuttur. Mesela güneşi ifade etmek için o parlayan, ışıldayan, yanan, parlak olan kullanılabilir. Aynı şekilde ormanlığın ifade edilmesi için o hışırdayan ve yeşil olan kullanılabilirdi. Diğer yandan ışıldayan sadece güneşi ifade etmede değil, ay, yıldızlar, su ve benzerlerini ifade etmede de kullanılabilirdi. Max Müller'e göre terimlerin bu çeşitliliği ve anlam bakımından sabit kullanımlarının olmayış zorlukları uzun bir zaman diliminde devamlı fikri karışıklıklara ve kelimelerin orijinal anlamlarını yitirmelerine yol açmış ve böylece de onun dil arazi dediği durum ortaya çıkarak doğal bir olgunun fantastik şekillerle ifade edilişini ortaya çıkarmıştır ki bunlar mitlerdir. Müller insan düşüncesini gelişme evrelerine ayırmıştır. Ona göre insan düşüncesi ve diller şu dört aşamadan geçmiştir. 1. Tematik dönem. Köklerin ve dillerin gramer şekillerinin oluştuğu dönemdir. 2. Diyalektik dönem. Aryan, Türk ve Sami dil aileleri gibi başlıca dil ailelerinin şekillendiği dönemdir. 3. Mitolojik dönem. Mitlerin oluşup şekillendiği dönemdir. 4. Popüler dönem. Ulusal dillerin oluşup şekillendiği dönemdir. Buna göre mitler, insanlık tarihindeki gelişme çizgisinde daha geç dönemlerde oluşmuştur. Onun düşüncesine veya teorisine göre, insanlık erken veya ilkel dönemlerde dışlarındaki dünyaya daha realist bakıyor ve onu daha açık ve net bir şekilde anlıyordu. Ancak bu dönemin geçmesi ve kelimelerin eski kavramsal anlamlarını kaybetmesiyle doğal olguların çeşitlenen açıklamaları mitlerin oluştuğu zemini Sokolov 1966-57-59 ortaya çıkarmıştır. Max Müller, Kuhn ve Schwartz'ın mitlerin büyük bir çoğunluğunu meteorolojik olgulara dayanan yaklaşımlarının tersine olarak mitlerin büyük bir çoğunluğunu doğal olgulara bağlamıştır. Ancak bu doğal olguların mahiyeti değişik mit dairelerinde yer alan tanrı adlarının Sanskritçe kutsal varlıkların adlarıyla mukayese ederek söz konusu adların bir güneşsel olguyu solar phenomena temsil ettiği kanaatindedir. Max Müller mitlerle ilgili açıklamalarının büyük bir kısmını özellikle güneş ve güneşin faaliyetlerine bağlayarak açıklaması nedeniyle halk bilimi çalışmaları tarihinde ileri sürdüğü teorik yaklaşımla çözümleme yöntemi güneş mitleri teorisi ve takipçileri güneş mitleri okulu veya bütün bunları mündemiş olarak kısaca güneş mitolojistler olarak adlandırılmaktadır. Max Müller'in çalışmaları yukarıda işaret edilen şöhret ve akademik tesirleri meydana getirmesiyle birlikte, doğal olarak güneş mitleri teorisi çok şiddetli bir eleştiri bombardımanına tutulur ve bir müddet sonra da özellikle Müller'in 1900 yılında ölümüyle halk bilimi çalışmalarındaki tesirini kaybeder. Dipnot: Max Müller'in kazandığı şöhret o denli büyüktür ki, 1875 yılında Oxford Üniversitesi'nden ayrıldığında hemen hemen bütün Avrupa hükümetlerinden davetiyeler alır ve kilise büyük bir törenle kendisine özel takdis, ünvan ve öğretim ayrıcalıkları verir. Dahası 1900 yılında öldüğünde Kraliçe Victoria başta olmak üzere ve çok kral ve kraliçe eşine başsağlığı diler. Max Müller'in teori ve çözümleme yönteminin İtalyan, Fransız, Rus halk bilimciler başta olmak üzere yaygın olarak kullanımı ve yöneltilen eleştiriler hakkında daha detaylı bilgi için bakınız Cochiara 1981, Dorson 1965, Sokolov 1966.